Ayrım 6, sayfa 59. Ama 592. gece olunca demiş ki, ve sonunda pek çok sızlanarak rüyasını anlatmış. O zaman ağlayıp inleme sırası Gül Gonca'sına gelmiş. Kız kardeşleri de Hasan'a, bu durumda Hasan seni burada daha fazla tutamayız ve de sevgili anneni yeniden görmek üzere ülkene dönmeni engelleyemeyiz. Yalnız senden bizi unutmamanı ve bizi yılda bir kez gelip görmeyi vaat etmeni rica ediyoruz demişler. Küçük kardeşi Gül Goncası da hıçkırarak Hasan'ın boynuna atılmış ve sonunda kederden baygın düşmüş. Kendine gelince de kederle ayrılık dizeleri okumuş. Her türlü teselliyi reddederek başını dizlerine eğmiş. Hasan da onu kucaklamaya ve okşamaya koyulmuş ve ona senede bir kez gelip kendisini göreceğini yeminlerle vaat etmiş. Ve bu sırada Hasan'ın ricası üzerine kız kardeşleri yol hazırlığına başlamışlar. Her şey tamamlanınca kendisine Basra'ya ne şekilde dönmek istiyorsun diye sormuşlar. O da bilmiyorum demiş. Sonra birdenbire Behram'dan aldığı üzerine horoz derisi gerili sihirli dümbeleyi hatırlamış. Ve vallahi işte buldum ama onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum diye haykırmış. Bunun üzerine ağlamakta olan Gül Goncası bir an için gözyaşlarını kurutmuş, ayağa kalkarak Hasan'a sevgili kardeşim bu dümbeleyi nasıl kullanacağını ben sana öğreteyim demiş. Ve dümbeleyi almış ve onu böğrüne dayayarak parmaklarıyla horoz derisi üzerine hafifçe vurur gibi yapmış. Sonra Hasan'a işte böyle yapmak gerek demiş. Hasan da anladım kardeşim demiş. Ve tamburu genç kızdan alıp Gül Goncası'nın kendisine gösterdiği şekilde ama daha fazla kuvvetle vurmuş. Birdenbire ufkun her yanından büyük develer, hecin develer, katırlar ve atlar sökün etmiş. Ve bütün bu sürü gürültüler kopararak uzun bir dizi halinde ilkin develer, sonra hecin develeri, sonra katırlar ve sonra da atlar sıralanmaya başlamışlar. Bunun üzerine 7 sultan en iyi hayvanları seçip öbürlerine yol vermiş. Seçtiklerinin üzerine değerli denkleri, armağanları, eşyaları ve yiyecekleri yüklemişler. Ve büyük bir hecin devesinin sırtına yeni evliler için 2 kişilik bir tahtıravan yerleştirdikten sonra birbirlerine veda etmeye başlamışlar. O, bu veda ne kadar da acı olmuş. Zavallı Gül Goncası, sen üzülmüş ve ağlamışsın. Şah'ın kızıyla birlikte yola çıkmakta olan Hasan'a sarılıp ondan ayrılırken senin kardeş yüreğin nasıl parçalanmıştır kim bilir. Yavrusundan kahrolarak ayrılmış bir kumru gibi inliyormuşsun. Ah, ey ince ruhlu Gül Goncası, henüz ayrılık bardağını acının nasıl doldurduğunu bilmiyordun sen. Ve ey merhametle dolu kişi, mutluluğunu hazırladığın sevgili Hasan'ın senin sevecenliğinden bunca erken uzaklaşabileceğini beklemiyordun. Ama onu yine göreceksin, buna güven. Öyleyse sevgili ruhunu yatıştır. Gözlerini kurut. Ağlamanın etkisiyle gül yanakların nar çiçeğine döndü. Ağlamayı kes Gül Goncası. Sevgili ruhunu yatıştır ve gözlerini sil. Hasan'ı yine göreceksin. Zaten bu senin bahtında yazılı. Böylece kervan vedalaşmaların acı aykırışları arasında ve Gül Goncası baygın düşerken gözden kaybolmuş. Ve kuş gibi dağları, vadileri, ovaları, çölleri geçmiş. Ve ona güvenlik sağlayan Tanrı'nın korumasıyla bir engelle karşılaşmadan Basra'ya ulaşmış. Evin kapısına geldiklerinde Hasan annesinin çocuğunun kaybolmasından acı acı yakınarak inlediğini duymuş ve gözlerini yaşlar doldurarak kapıyı çalmış. İçeriden zavallı yaşlı kadın kırık sesiyle kapıda kim var diye sormuş. Hasan da bize kapıyı aç demiş. Kadın zavallı bacakları üzerinde titreyerek gelip kapıyı açmış ve ağlamaktan gözlerinin görüş gücü azaldığı halde oğlu Hasan'ı tanımış. O zaman büyük bir soluk koyvermiş ve bayılmış. Hasan karısının yardımıyla onunla ilgilenmiş ve onu kendine getirmiş. O zaman kadının boynuna atılmış ve sevinçten ağlayarak kucaklaşmışlar. Hasan annesine, "Anne, işte eşim olan kızın, onu sana hizmet etsin diye buraya getirdim." demiş. Yaşlı kadın da görkeme bakmış ve onu o denli güzel bulmuş ki neredeyse aklını yitirecek kadar gözleri kamaşmış ve ona "Kim olursan ol kızım, ışıldattığın eve hoş geldin." demiş. Ve Hasan'a "Oğlum, karının adı ne?" diye sormuş. Hasan "Görkem anneciğim" diye yanıt vermiş. Kadın "Adına yaraşıyor. Sana bu ismi veren kişi iyi esinlenmiş. Ey kutsanmış kız" demiş. Ve onu elinden tutarak evdeki eski halının üzerinde yanına oturtmuş. O zaman Hasan annesine hiçbir ayrıntıyı unutmadan ansızın ayrılışından Basra'ya dönüşüne kadar tüm öyküsünü anlatmış. Annesi de işittiklerine hayranlığın sınırında hayran kalmış ve Ecinistan Şehinşahı'nın kızına şanına layık olarak nasıl davranacağını bir türlü bilememiş. Böylece bir yandan başlamış olmak için çarşıya gidip birinci nitelikte her türden yiyecek içecek almış. Sonra İpekçiler Çarşısı'na gitmiş ve büyük tacirlerden en pahalısından 10 harika urba satın almış ve bunları Hasan'ın eşine getirmiş. Ve onun şanına ve onuruna hiçbir şeyin çok olmadığını belirtmiş. Olmak için onun da birbiri ardından sırtına geçirerek onu giydirmiş. Ve sanki kendi kızıymış gibi kucaklayıp öpmüş. Sonra da ona olağan dışı yemekler pişirmiş ve eşi bulunmadık tatlılar hazırlamış. Onu memnun etmek için özenle ve ince bir ilgiyle kendisinden hiçbir şeyi esirgememiş. Bunu izleyerek oğluna dönüp ona, "Bilmiyorum ama Hasan, Basra kentinin karının şanına layık olmadığını sanıyorum ve hepimiz için kalkıp barış kenti Bağdat'a giderek Halife Harun Reşit'in koruyucu kanadı altında orada yaşamak her bakımdan daha iyi olacak. Ve sonra oğlum, İşte artık birdenbire çok zengin olduk. Korkarım ki şimdiye dek fakir olarak tanındığımız Basra'da kalırsak kuşkulu bir dikkati üzerimize çekeceğiz ve simya ilmiyle uğraşmamız nedeniyle zengin olduğumuz söylenecek. Bana kalırsa en iyisi Bağdat'a gidip daha ilk günlerden başlayarak uzaklardan gelmiş sultanlar ve emirler gibi bilinelim demiş. Hasan da annesine mükemmel bir fikir diye yanıt vermiş. Ve o saatte ve o anda ayağa kalkıp eşyaları ve evi satmış. Bunu izleyerek sihirli dümbeleyi eline almış ve horoz derisinin üzerine vurmuş. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 593. gece olunca demiş ki, bunu izleyerek sihirli dümbeleyi eline almış ve horoz derisinin üzerine vurmuş ve hemen havanın derinliklerinden büyük hecin develeri gelip evin önünde sıralanmışlar. Hasan, Hasan'ın annesi ve eşi paraya çevirmedikleri yükle yeğeni pahada ağır eşyalarını yanlarına alarak tahtırevana binmişler ve hecin develerini yola çıkarmışlar. Sağ elin sol ele kavuşmasına kadar geçen zamandan da kısa bir sürede Dicle üzerindeki Bağdat kapılarına ulaşmışlar. Ve Hasan onları önüne katarak bir simsar bulmaya gitmiş. Bu simsar vezirlerden birinin mülkü olan şahane bir sarayı 100.000 dinar karşılığında onun için satın almış. Annesini ve eşini çabucak oraya götürmüş ve sarayı göz kamaştıran eşyalarla süslemiş. Ve iki cinsten köleler, genç çocuklar ve hadım ağları satın almış. Ve tüm Bağdat kentinde evinin en göze çarpan konutlarından biri olması için hiçbir şey esirgememiş. Böylece evine yerleşerek Hasan o tarihten başlayarak karısı Görkem ile birlikte her gün önlerine komşularından öğrendiği ve Basra'dakilere benzemeyen ve Bağdat'ta yeryüzündeki hiçbir yerde görülemeyecek kadar çok olan değişik tanımlamalara uyan çeşitli yemekler ortaya koymaya çalışan saygın annesi ikisine de özen ve bir bakımla kuşatmış olduğu halde barış kentinde ömür sürmeye başlamış. Böylece bu güzelim yaşam ve üstün beslenme ile 9 ay geçince Hasan'ın karısı aylar kadar güzel 2 oğlan çocuğu doğurmuş. İkizlerden birine Nasır, öbürüne Mansur adını koymuşlar. Böylece geçen bir yılın sonunda kendilerinin yemin ederek verdiği sözü düşünerek Hasan, 7 sultanı sık sık hatırına getirir olmuş. Ve de özellikle kız kardeşi Gül Goncasını yeniden görmek arzusu tüm canlığıyla içini sarmış. Dolayısıyla bu yolculuk için hazırlıklara başlamış ve armağan olarak sunulmaya layık tüm Irak'ta ancak Bağdat'ta bulunabilecek en güzel kumaşları ve en harika eşyayı satın almış ve kafasında tasarladığı fikri annesine açarak ona yokluğumda senden çok rica ederek sadece bir tek şey diliyorum. O da evin en gizli yerine saklamış bulunduğum eşim Görke'nin tüyden giysisini büyük bir özenle gözetmendir. Çünkü anneciğim, bil ki eğer sevgili eşim büyük bir bahtsızlığımız olur da bu giysisini yeniden görme fırsatını bulursa o anda başlangıçtaki kuş olarak uçma içgüdüsünü edinir ve yüreği istemese de buradan kaçıp uzaklaşmaktan kendini alıkoyamaz. Bundan ötürü anneciğim ona bu giysiyi göstermekten çok sakın. Çünkü böyle bir felaket olursa hiç kuşkusuz ya kendimi öldürür ya da kahrımdan ölürüm. Bir de senden bünyesi narin ve nazlı olduğundan kendisine neyin uyup uymadığını neyin incelikli veya neyin kaba olduğunu bilmeyen hizmetkarlardan çok bizzat senin onunla ilgilenmeni istiyorum. Ve özellikle anneciğim, onun evden dışarı çıkmasına, hatta sarayın taraçısına çıkmasına izin verme. Çünkü açık havanın onu çok etkileyeceğinden ve gökyüzünün onu şu ya da bu şekilde aykırı bir davranışa sürükleyeceğinden endişe ederim. İşte bu yüzden bu önerilerde bulundum. Eğer ölümümü istiyorsan bunları ihmal etmen yeter demiş. Hasan'ın annesi de Allah beni senin arzuna uymamaktan korusun. Peygamber'e dua edelim. Bunca tavsiyeyi duymayacak ve en küçük bir dileğine bile kulak asmayacak kadar bunadım mı ben? Sen gönül rahatlığıyla yola çık Hasan. Tanrı'nın lütfuyla döndüğünde görkeme sadece her şeyin istediğin gibi gidip gitmediğini sorman yeter diye yanıt vermiş. Ama ben de kendimce senden bir şey isteyeceğim. Yedi Sultan'ın yanında kısa bir süre kaldıktan sonra gidip gelmek için zorunlu olan zamandan daha uzun bir süre yokluğunu uzatma diye sözünü sürdürmüş. Ve Hasan ile Hasan'ın annesi işte böyle konuşmalar ama Bahtın kitabında yazılan kaderlerine ne sakladığını bilmiyorlarmış. Böylece Hasan da annesine gerekli zamandan fazla uzakta kalmamaya söz vermiş ve gidip eşi Görkem'i annelerinin başlarında meme emmekte olan ikiz oğulları Nasır ve Mansur'u kucaklamış. Bunu izleyerek horoz derisi gerili dümbeleyi çalmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 594. gece olunca demiş ki: Bunu izleyerek horoz derisi gerili dümbeleyi çalmış ve ortaya çıkan Hecin devesine binmiş ve annesine bir kez daha uzun tavsiyelerini tekrarladıktan sonra elini öpmüş. Sonra çökmüş olan deveye seslenmiş. O da hemen kalkıp dört ayağı üzerine dinelmiş ve yerde çürümekten çok organlarını havaya bırakarak ve ayaklarının altında mesafeyi yok ederek akıp gitmiş. Ve gökyüzünde sadece bir nokta haline gelmiş. Aslında Hasan'ın gelişini gören yedi sultanın onu nedenli yoğun bir sevinçle karşıladığını, özellikle gül goncasının nedenli mutlu olduğunu ve sarayı çiçek çelenkleriyle nasıl süsleyip ışıklara boğduğunu söylemeye gerek yokmuş. Bırakalım onu, kız kardeşlerine anlatacağı her şeyi, özellikle Nasır ve Mansur adlı ikizlerin doğumunu anlatsın ve de kendini onlarla birlikte avlanmaya ve eğlenmeye kaptırsın. Ve yöremi çeviren ey saygın ve yüce gönüllü dinleyenlerim, benimle birlikte Bağdat'taki Hasan'ın yaşlı annesini ve eşi Görkem'ini bıraktığı saraya dönün. Bana bu lütfu cömertçe bağışlayın. O zaman saygın kulaklarınız ve hayran gözleriniz yaşamda hiç görüp işitmedikleri, hatta düşlemedikleri şeyleri görüp duyacaklardır. Ve de kısmet dağıtıcının kutsamaları ve lütuflarının en seçkinleri üzerimize olsun. Beni iyice dinleyin efendilerim. Ey değerli dinleyiciler, Hasan ayrılınca eşi Görkem Hasan'ın annesini bir an bile terk edip yerinden kıpırdamamış ve böylece iki gün sürmüş. Ama üçüncü günün sabahı mutluluklar dileyerek yaşlı kadının elini öpmüş ve ona "Anneciğim, hamama gitmeyi çok isterdim. Nasır ile Mansur'un meme emmeleri dolayısıyla çoktandır yıkanmadım." demiş. Yaşlı kadın da ona "Ya Allah, bunlar düşünülmeden söylenmiş sözler kızım. Hamama gitmek mi? Vay başımıza gelen. Sen kendinin ve benim bu kentin hiçbir hamamını tanımayan yabancılar olduğumuzu bilmiyor musun? Ve kocan götürmedikçe ve önden gidip bir oda tutmadıkça ve içeride her şeyin yolunda ve arınık olduğuna, hamam böcekleri ve kara fatmaların tavandan düşüp düşmediklerine güven getirmedikçe biz oraya nasıl gidebiliriz? Oysa kocan burada değil ve böyle önemli bir işte onun yerini tutabilecek bir kimse de tanımıyorum. Çok yaşlı ve zayıf bünyeli olduğumdan ben de sana eşlik edemem. Ama istersen eğer kızım, ben sana burada su ısıttırayım ve başını yıkayıp evimizin hamamında hoş bir banyo yaptırayım. Bunun için ne gerekliyse burada hepsi var. Hatta önceki gün bir kutu kokulu Halep sabunu, amber, ağda ve kına aldım. Böylece kızım bu konuda kaygılanmamalısın. Pek güzel olur demiş. Ama Görkem, hanımım, ne zamandan beri kadınlara hamama gitme izni verilmiyor. Vallahi bu söylediklerini bir köleye bile söylesem dayanamazdı. Ve evinizde kalmaktansa çarşıya götürülüp satılmasını dilerdi. Ama hanımım, erkeklerin bütün kadınların birbirine benzediğini ve yasa dışı işler yapmalarını önlemek için birilerine olduğu kadar öbürlerine karşı da kıyıcı önlemler almak gerektiğini düşünmeleri ne kadar anlamsız. Ama sen yine de çok iyi bilirsin ki eğer bir kadın bir şey yapmayı kafasına koyarsa tüm engellemelere karşın her zaman bunun bir yolunu bulur ve maksadına ulaşır. Ve onu gerçekleştirilmesi imkansız da olsa, felaketli sonuçlar doğursa da niyetlerinden kimse geri çeviremez. Gençliğime yazıklar olsun. Benden kuşkulanıyorlar, iffetime hiç güvenilmiyor demek, artık ölsem yeridir diye yanıt vermiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra gözyaşları döküp hıçkırmaya başlamış ve başına kara uğursuzlukların gelmesini dilemiş. O zaman Hasan'ın annesi artık onu niyetinden alıkoymayacağını anlamış, sonunda döktüğü gözyaşlarından ve inlemelerinden etkilenmiş. O zaman ilerlemiş yaşına ve oğlunun yasaklamalarına karşın ayağa kalkmış ve hamam için gerekli her şeyi, temiz çamaşırlar ve kokularla birlikte her şeyi hazırlamış. Sonra Görkem'e, "Haydi kızım, gel artık üzülme ama Tanrı bizi kocanın öfkesinden korusun," demiş. Ve onunla birlikte saraydan çıkmış ve kentin en ünlü hamamına gitmek üzere ona eşlik etmiş. Ah, keşke Hasan'ın annesi Görkem'in sızlanmalarından etkilenerek o hamamın eşiğini hiç aşmasa ne iyi olurmuş. Ancak bahtım kitabını her şeyi bilenin dışında kim okuyabilir? Ve yol üzerinde iki adım arasında ne olacağını önceden kim bilebilir? Ama biz Müslümanlar yüce iradeye inanır ve güveniriz. Ve de Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir deriz. Peygamber'e dua eyleyin ey inananlar, benim saygın dinleyicilerim. Güzel Görkem temiz çamaşır bohçasını taşıyan Hasan'ın annesi önünde hamama ulaşınca giriş yerindeki büyük salonda uzanmakta olan kadınlar onun güzelliğinden o denli etkilenmişler ki hep birden bir hayranlık haykırışı koparmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.